güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Güne Bakan programına hoş geldiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan programını sizler için Şule Özçakır, Sezin Zor, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve spikerimiz ben Hakan Tuzcu. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler dileğimizle ilk müziğimize başlıyoruz.
Thank you.
Saatimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bir Ankara türküsüyle başladık. Neden? Çünkü Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutluyoruz. Her dönemin, her medeniyetin ayrı anlam yüklediği Ankara, 3000 yıllık mirasıyla, zengin kültürel yapısıyla araştırmalara konu olan başkentimiz. Hasanhane Camii'nden Koyunpazarı Sokağı'na, Ağustos Tapınağı'ndan Hacı Bayram Veli Camii'ne, Roma Hamamı ve Antik Kent'ten Ankara Kalesi'ne, Mehmet Akif Ersoy Evi'nden Taceddin Dergahı'na, Karacabey Hamamı'ndan Pirinç Han'a, Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden Ankara Cumhuriyet Müzesi'ne Ankara'nın tarihsel, kültürel, siyasal gelişimi ve dönüşümünü konuşacağız bugün. Ankara Araştırmaları Dergisi, Ankara'yı her yönüyle ele alan, yılda iki sayı olmak üzere Türkçe ve İngilizce yayınlanan bir dergi. Ankara hakkında özgün yazıların yer aldığı dergi ve Ankara'nın tarihi gelişimi üzerine stüdyomuza değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ankara Araştırmaları Dergisi editörü Sayın Alev Ayaokur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle.
Biz teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Tabii şimdi bu derginin önemli bir durumu var. Nedir o da? Ankara'yı hem tanıtmak hem Ankara hakkındaki bilgileri herkese ulaştırmak. Ama bir taraftan da bu fikrin oluşması gerekiyor. Ankara Araştırmaları Dergisi fikri nasıl oluştu? Ne zaman başladı? İçeriğinde neler var? Biraz bize anlatır mısınız?
Tabii ki. Ankara Araştırmaları Dergisi bundan 9 yıl önce aslında Ankara'nın başkenti oluşunun 90. yılına armağan olarak kuruldu diyelim. Kuruldu diyorum, aslında bir dergi ama bu bir platform olarak kuruldu. Şöyle ki Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi olarak akademik çalışmalar yürüten değerli araştırmacılar için, kent araştırmacıları için bir platforma ihtiyaç olduğunu gördük. Bu ihtiyaçtan yola çıkmak istedik. Evet, çok sayıda yayınlar yapılıyor Ankara'ya dair, tezler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor ama
bunlar farklı yerlerde.
Evet, farklı kategorilerde, siz de biliyorsunuz, farklı erişim platformlarından açılıyor. Belki hepsini bir arada sunmak ve takip etmek çoğu zaman akademisyenler için, araştırmacılar için pek mümkün olmuyor. Buna aslında birazcık değinerek biz bir platform oluşturması, bir zemin oluşturması, araştırmacıları, akademisyenleri bir araya getirmesi ve aynı zamanda okuyucular için, kente ilgi duyanlar için takip edilmesi, kolay, her an ulaşılabilir bir platform sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bir ihtiyaçtan yola çıktı.
Peki bu oluşturulurken bir grup mu vardı? Nasıl bir oluşum söz konusuydu? Bir kaynak gerekiyor çünkü bunun için. Kaynak nereden sağlandı?
Evet, biz Ankara Araştırmaları Merkezi olarak aslında bu kaynağı ve aslında gerçekleştirme gücünü ortaya koyduk. Çok zor bir şey, sizinle de konuşmuştuk. Hakemli bir dergi kurmak, geliştirmek, bunu yönetmek, idare etmek ve sürdürülebilir kılmak çok zor bir şey. Ama Ankara'mız o kadar değerli ki çok sayıda kent araştırmacısını barındırıyor. Bir taraftan çok zengin bir yüksek öğretim zemini var bu şehirde ve değerli hocalarımız var. Onların desteğini almak üzere biz yola çıktık aslında. Kent çalışan çok değerli hocalarımız var. Hepsine bu fikri söylediğimizde büyük bir heyecanla kendilerinin de katkı vereceğini ve destekleyeceklerini söylediler. Çok sağ olsunlar. İsimlerini burada sayamıyorum ama derginin sayfasına girerseniz birbirinden değerli hocalarımızı göreceksiniz. Ve onların desteğiyle aslında bu platformu, bu dergiyi hazırladık. Ve yazarlarımız bize sağ olsunlar yazılarıyla destek oldular. Ve böylece ilk sayıyla başladık. 90. yıla armağan ettik. Neyse ki sonraki süreçte de devamı geldi. Bir platform olunca tabii bu Ankara çalışmak isteyen araştırmacıları da şevkle davet etti bu platform. Ve çalışmaya başladılar. Ve böylece sürdürülebilir bir yapı kurduğumuzu düşünüyorum. Bugüne geldik, 9. yılımızı kutluyoruz. Seneye 10. yılımız olacak Ankara'nın 100. yılıyla birlikte. Biz de 10. yılımıza merhaba demiş olacağız.
Şimdi internet üzerinden de yayın yapıyorsunuz ve açık platform olarak yayın yapıyorsunuz. Evet. Onu biraz açıklayalım.
Evet.
Bir de bir internet yayıncılığı ne zaman başladı, onu da söyleyin derginin.
İnternet yayıncılığı hemen başladı. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerçekten araştırmacıları bir an önce bu platformla buluşturmak ve desteklemek gerekiyordu. O nedenle açık erişim çok önemli. Açık erişimi desteklemek istedik ve biz de kar amacı gütmeyen bir platform, bir yayın yapıyoruz. Önemli olan bu kent araştırmalarını desteklemek, araştırmacılara destek olmak. O nedenle açık erişim olmasını çok önemsedik. Herkese ulaşılabilir kılmak istedik dergiyi. Elbette basılı versiyonu var. Koleksiyoncular için bir miktar basılı sayımız mevcut. Yayın evlerinde, kitap evlerinde bulabilirler. Ama herkese ulaşılabilir kılmayı çok önemsiyoruz açıkçası.
Evet, şimdi ben tabii sitenizi incelediğimde ilk aklıma böyle yayıncılık anlamında bir şeyler geldi, fikirler çaktı. Hakikaten bir Ankara belgeseli yapılabilmesi için gerekli pek çok materyal var. Hani bazı kanallarda işte İstanbul'u anlatırken İstanbul kafası derler. Ankara evet. Kafası olarak da böyle oluşturulabilecek çok güzel belgesellik bilgiler var aslında. Dolayısıyla hem araştırmacılar hem de Ankara'yı sevenler, Ankara'nın nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir değişim gösterdiğini, bu 90 yıl boyunca sizin ilk başladığınız döneme kadarki olan verileri de toplamışsınız. Çünkü bununla ilgili makaleler de var ve yazılmaya da devam ediyor evet. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bugünkü konumu itibariyle nerede değerlendirmek lazım özellikle Ankara Araştırmaları Dergisi'ni?
Şöyle dediğiniz gibi kentin hem geçmişini araştıran, elbette biliyorsunuz geçmiş olmadan geleceğe bir projeksiyon tutmamız ne yazık ki mümkün değil. Geçmişini araştırdığımız için, ortaya koyduğumuz için gerçekten geleceği de görmemizi ve belki sağlıklı politikalar gerçekleştirmemizi ve aynı zamanda bütün bu süreci kentin gelişimini kayıt altına almamızı sağlıyor. Bu nedenle ben aslında dergiyi bir arşiv olarak da görüyorum. Aslında kentin bir belleği, geçmişinden günümüze, geleceğe ışık tutan bir belleği. Geriye dönüp baktığımızda işte 9 yılı devirdi. 18 sayı demektir. Büyük bir birikim. Kent adına da bir birikim. Buradan yola çıkarak eminim çok daha kent adına güzel kararlar alınabilecek, verileri kullanarak faydalı çalışmalar yapılabilecek bir platform olarak görüyorum ben dergimizi.
Evet. Aynı zamanda tabii yılda iki defa basılıyor.
Evet.
Haziran ve Aralık
Haziran
demiştiniz
ve Aralık,
galiba
evet.
Değil mi?
Evet.
Bu dağıtılıyor mu yoksa satılıyor mu? Nasıl oluyor acaba?
Basılı versiyonu satılıyor ama dediğim gibi açık erişim olarak ankaradergisi.org adresinden tüm araştırmacılara ve okuyuculara açık.
Evet, açık erişim demişken açık erişim çok yani böyle iddialı bir olay. Onu da söyleyelim. Çünkü bilgi çok değerli aslında her ne kadar bizde çok fazla değeri bilinmese de bilgi çok değerli bir şey. Ve siz bu bilgiyi herkesle paylaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla açık platform
evet,
olarak.
Evet.
Hatta bunun için önümüzdeki hafta galiba bir şey var değil mi? Açık platform haftası mı var?
Evet, açık tüm erişim haftası için. Olarak kutlanıyor. Ekim ayının evet. Son haftası bildiğim kadarıyla. Bunu destekleyen gerçekten yayın evleri var, kütüphaneler var, çeşitli kültür merkezleri var. Bilginin yayılmasını, paylaşılmasını önemsiyoruz. Çünkü hem bilgi aslında yayıldıkça çoğalıyor. Hem ulaşılamayanlar için, ulaşılamayan bilgiler için bir zemin teşkil ediyor ve fırsat eşitliği de sağlıyor. Bilgi herkes için erişilebilir olursa elbette çok farklı noktalara gelecektir kullanım anlamında.
Evet, şimdi siz editör olduğunuz için yazıları da siz seçiyorsunuz, özellikle yayınlanacak yazıları. Bu aynı zamanda akademik bir dergi
evet.
Olduğu için bunun da ayrı bir önemi var. Çünkü akademisyenler de bu tür yayınlarla aslında akademik kariyerlerini biraz şekillendiriyorlar. Bir taraftan da bu yazıların sonraki dönemlerde belki eleştiri alması, belki düzeltme alması, belki hataların giderilmesi. Bu konudaki çalışma şeklinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir çalışma şekliniz var?
Elbette. Biraz sürecini aktarayım size. Diğer yayınlara göre farklı bir süreci var hakemli yayınların. Öncelikle yazı geliyor. Bizim kör hakem dediğimiz bir yöntemimiz var. Bütün hakemli dergilerde bu şekilde işliyor. Yazılar geldikten sonra alanında uzman bir akademisyene gidiyor değerlendirilmek üzere. Bir değil birden fazla akademisyene gidebiliyor. Bu alanında uzman, konu uzmanı akademisyenler değerlendirerek görüş bildiriyorlar. Ve bu süreç işte yazarın revizyonuyla devam ediyor. Yani yazıların iyileştirilmesi için, geliştirilmesi için hem biz hem hocalarımız, evet. Tabii birbirlerini tanımıyorlar. Kör hakem terimi aslında buradan geliyor. Birbirlerinin kimliklerini bilmiyorlar. Daha etik objektif bir zemin. Tabii ki, tabii ki. Objektif olmak açısından. Daha etik bir zemin yakalanmış oluyor böylece. Ve değerlendirme süreci yazının en iyi hale, herkesi, hepimizi tatmin edecek şekilde en iyi hale gelene kadar bu çalışma gerçekleştiriliyor ve en son artık onay aşamasına gelip yazı artık hazır dediğimiz anda yayım sürecine giriyor.
Peki şimdi bir editör olarak tabii yüzlerce yazıyla karşılaşmışsınızdır. Şimdi Ankara'yı anlatmak isterken de çok bilginin içinde boğuluyor insan bazen. Evet. Nereden başlayacağını bilemiyor. Ama sizi etkileyen Ankara ile ilgili yazılar var mıydı? Varsa hangileriydi? Birkaçını paylaşır mısınız bizimle?
Aslında şöyle, yani hepsi kendi alanında çok iyi. Gerçekten hem kentin geçmişini araştıranlar, hem bugünkü verileri paylaşanlar, bugün durum nedir de çok önemli gerçekten. İçinde yaşadığımız kenti maalesef bilmiyoruz ya da ne tür sorunlar var, acaba neler yaşanıyor, bunları bilmiyoruz. Yani kentin, ben yazı seçmeyeyim çünkü orada objektifliğimi çok yitirmek istemiyorum. Hepsi birbirinden güzel, harika yazılar ama en çok o milli mücadele dönemi Ankara'sı beni gerçekten çok etkiliyor. Orada başka türlü bir irade var. Bugün de anlam ve önemi de aslında oradan kaynaklanıyor. Gerçekten hani o günkü Ankara'ya gidip yaşamak istiyorsunuz. Nasıl başkent oldu, neler yaşandı. Aslında o sahnenin içinde bulmak istiyorsunuz kendinizi. O dönem çalışmaları beni çok etkiliyor açıkçası.
Evet. Şimdi tabii Ankara yabancı birisi, muhakkak Ankara'yı bilen birisiyle Ankara'yı gezdiğinde ya da Ankara hakkında bilgi aldığında çok daha bilgili ve donanımlı olarak gider. Şimdi bizim özellikle dinleyicilerimiz de pek çoğu biliyor, gezmiştir. İşte Anıtkabir'i var, efendim Atatürk Orman Çiftliği var. Bilinen temel noktalar olarak. Bunlar muhakkak hani ziyaret edilmesi gereken noktalar olarak öne çıkıyor. Fakat bir editör olarak efendim ya da bir işte Ankara ile ilgili yazıları sürekli takip eden bir editör olarak siz Ankara'yı nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir Ankara var gözünüzde? Merak ediyoruz.
Ben aslında böyle kuru ve gri ve susuz bir şehir olarak tanınmasına birazcık karşıyım açıkçası. Bu çok vefasızlık gibi geliyor. Evet. Dediğim gibi çünkü beni hakikaten Ankara'nın o başkent oluş dönemi çok çok etkiliyor. Ben hep böyle umut verici, yani umut aşılayan bir şehir olarak Ankara'yı tarif ediyorum.
Parlayan, doğan bir güneş gibi.
Evet, evet. Hep umut, hep umut. Burada bir umut var. Burada bir şey var. Bu topraklarda gizli bir şey var ve o çok umut aşılıyor. Umutsuz bırakmıyor bizi. Evet. Yalnız bırakmıyor Ankara. Bu şehir öyle bir şehir. Aslında tarihsel sürecinde öyle bir şehir.
Sadece Ankara değil aslında, Anadolu'nun tümü. ve diğer kentler de öyle. Biraz uygarlığın beşiği, sanki uygarlığa önderlik eden kentler gibi geliyor. Ama Ankara'nın özellikle başkent seçilmesi, ki şunu da arada söyleyeyim, 13 Ekim benim için de çok önemli. Benim okuduğum ilkokulunda da 13 Ekim ilkokuluydu.
Çok güzel.
O yüzden hiç unutmam. Yani her zaman Ankara ne zaman başkent oldu diye sorsalar, benim için önemli olan okuduğum ilkokul olduğu için de hiçbir zaman tarihi unutmam. Ama biz tarihleri unutuyoruz.
Maalesef.
Ve tarihleri unuttuğumuz zaman da verdiğimiz değerler çok yerine oturmuyor. Sizce Ankara kendi içerisinde gerek tarihsel, gerek kültürel, gerek sanatsal doğru yerde midir? Yoksa neler yapılmalıdır size göre? Yani bir hani bakış açısı olarak sizin görüşünüzü soruyorum sadece.
Şöyle söyleyeyim, ben yine editör olarak konuşayım. Hani daha iyi tabii ki olabilir. Akademik çalışmalar itibariyle ben hep bir arada değerlendiriyorum Ankara'yı. Kent çalışmaları alanında gerçekten çok iyi çalışmalar yapılıyor ama biraz daha belki akademik camianın bunu geliştirmesi ve yukarılara taşıması çok çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan bütün Anadolu'ya rol model olmuş, başka ülkelere, başka başkentlere de ilham olmuş bir şehir. O yüzden farklı bir yere koyuyorum bu anlamda da Ankara'yı ve biraz bunun üzerine düşmeli ve o misyonu daha da yukarılara çıkarmalı diye düşünüyorum. Bu hepimize düşen bir görev belki de.
Şimdi burada tabii pek çok kuruma ve kuruluşa da görevler düşüyor. Siz belki yol gösterebilirsiniz ama icraatların yapılması için özellikle belediyeler, değil mi? Özel idareler bu noktada çalışmak zorunda.
Kesinlikle.
Sadece ve sadece kentin gelişmesi açısından değil, tarihi dokusunun korunması, bunların aktarılması, anlatılması noktasında da bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu konuda ortak çalışmalar yürütüyor musunuz hiç?
Biz de bir takım VECAM olarak projeleri destekliyoruz. Özellikle kültürel mirasın dediğiniz gibi koruma altına alınması çok önemli. Biraz önce bahsettiğiniz birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir kent. Çok fazla tarihsel birikim, kültürel birikim var bu şehirde. Hepsinin kayıt altına alınması, koruma çalışmalarının yapılması, hele ki gelecek kuşaklara aktarılması, bugünkü kuşaklara öğretim çok çok önemli. Biz buna yönelik hem çalışmalar yürütüyoruz, işte bir takım bilimsel faaliyetler gerçekleştiriyoruz ama merkez bünyesinde bize gelen projeleri de değerlendiriyoruz ve desteklemeye çalışıyoruz. Birkaç projeden bahsetmek gerekirse geçmiş yıllarda bugün halen yayınları yine hazırlanan Ankara'da iz bırakan mimarlar projemiz vardı örneğin. Mimari açıdan da çok fazla zenginlik barındırıyor bu şehir. Bunların kayıt altına alınması, araştırılması ve başka araştırmacılara açılması çok önemli. Buna yönelik bir proje destekledik örneğin. Yine Julyapolis kazısı var. Nallıhan'da devam ediyor belki bilirsiniz. Bununla ilgili bir proje var. Oranın korunması, tarihinin, kültürünün araştırılması üzerine böyle bir proje destekliyoruz bununla beraber. Pek çok hem geçmişte hem günümüzde kentin bu tür kültürel unsurlarını değerlendiren projelere desteklerimiz oldu.
Evet, Sayın Alev Ayaokur, şunu da sorayım son olarak. Hem derginiz anlamında hem de ulaştırabileceğiniz bilgiler anlamında diğer çalışmalarınızla beraber. Gelecek için planlarınız nelerdir? Çünkü vizyonsuz olmuyor bu işler. Biraz vizyon ortaya muhakkak her sene koyuyorsunuzdur. Geleceğe nasıl şekillenmesini istiyorsunuz? Hem derginiz açısından hem Ankara açısından.
Dergimiz açısından öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim için başlarken gerçekten çok kritikti. Hakemli bir dergi çıkarmanın zorlukları inanılmaz. Bunu sürdürülebilir kılacak mıyız sorusu hep kafamızdaydı. Dolayısıyla onu bir derece sağladığımızı düşünüyorum. Daha da ilerleyerek devam edecek inşallah. Ama bu tür araştırmaların çeşitlenmesi, farklı farklı disiplinlerden araştırmaların bir arada etkileşim içerisinde gerçekleşip aslında daha kente dair anlamlı ve özgün veriler ortaya çıkarılmasını çok önemsiyoruz. Bunun yanı sıra sadece kentin geçmişini değil ama bugünkü sorunları da takip eden bir çizgiye ulaştırmak en büyük hedefimiz. Çünkü geriye dönerseniz bir yerde nostaljide takılıp kalma ihtimaliniz de çok fazla. O nedenle bugünü de çok önemli kentin. Bugününü araştırmak, bugününü ortaya koymak, gelecek için yapılacak çalışmalara bir bakış açısı sağlayacak. En büyük hedefimiz aslında bugünü kontrol altında almak akademik bilgi anlamında.
Efendim çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ankara Araştırmaları Dergisi Editörü Sayın Alev Ayaokur, çok sağ olun aktardığınız bilgiler için, paylaştığınız bilgiler için. Ankara'nın biliyorsunuz başkent oluşunun 99. yılını kutluyoruz. O yüzden özel konuklarımızdan bir tanesiydi Sayın Alev Ayaokur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve müzikle devam ediyoruz.
Güne Bakan devam ediyor.
siyasi tarihimizde neler oldu?
Efendim, bu köşemizde her zamanki stüdyo konuğumuz yine bizimle. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Öğretim Üyesi, doktor öğretim üyesi Sayın Sinan Demirtürk. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını konuşacağız.
Evet, evet.
Genelde hani böyle 10'lu yıllar daha çok konuşulur ama her sene konuşmak lazım. Hakikaten önemli Ankara'nın başkent oluşu, ama burada başlangıç noktası herhalde hocam. Ankara'nın neden başkent olduğu sorusuna bir yanıtla başlamak lazım.
Evet, evet.
Çünkü o zamanki dönem, şartlar, durum, bütün bunları içerdiği için Ankara neden başkent olarak seçildi acaba?
Evet, bir kere biz tarihçiler biraz eskiden günümüze gelmeyi severiz. Birkaç cümleyle ben aslında 11. 12. yüzyıldan bu yana Ankara'nın ehemmiyetini değerlendirmek isterim. Bir Cumhuriyet tarihinde yazılırken Milli Mücadele Ankara'sı şöyle anlatılırdı. Anadolu'nun tam ortasında küçük bir kasaba, çamurlarla anılan küçücük, sanki bir köyden bozma bir kasaba gibi anlatılırdı. Bu tabii bizim tarihçiliğimizin eksiklerinden birisi veya edebiyatımız maalesef böyle bir noksanlığı gerektirdi. Özellikle 14. ve 15. yüzyılda hem Selçuklu asrında hem Eretna Devleti dediğimiz ahilerin kurmuş olduğu devlet devrinde hem de Osmanlı İmparatorluğu devrinde Ankara bir vilayet merkezi. Önemli bir merkez. Burası yün keçisinin, tiftik keçisinin, angora keçisinin, ipeğin ve bazı önemli taşların alınıp satıldığı İpek yolunun üzerinde, tarihi İpek yolunun üzerinde hem Selçukluların, Anadolu Selçuklularının hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun fevkalade ehemmiyet verdiği ve vilayet düzeyinde, çoğu zaman kaza ve vilayet düzeyinde önemli bir siyasi ve ticari merkez. Mustafa Kemal Paşa da 27 Aralık 1919 tarihinde ilk kez Sivas üzerinden Ankara'ya geldiğinde burada son derece canlı bir cemiyet hayatı var. Burada askeri birlikler söz konusu. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya özellikle davet ediliyor. Ankara ileri gelenleri tarafından, eşrafı tarafından, halk tarafından, ticaret ileri gelenleri tarafından. O bakımdan bir şeyi yenileyerek söyleyelim. Yani üzerinde duracağız, biraz sonra konuşacağız sizinle. Sanki terk edilmiş köhne bir köyü Mustafa Kemal Paşa Hazretleri seçti, tercih etti değil. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan, İstanbul'u ta Hicaz'a bağlayan, Adana'ya bağlayan çok kritik demir yolları güzergahının göbeğinde. Bugün olduğu gibi Ankara. Eskişehir ve Ankara fevkalade ehemmiyetli iki Anadolu şehri. Küçük nüfus bakımından belki 70-80 bin kişi yaşıyor. Hayatını burada idame ettiriyor ama jeopolitik önemi var. Siyasi coğrafya bakımından son derece önemli. Büyük bir tarihi barındırıyor. Ve tamamıyla...
Dönem açısından da stratejik bir önemi var aslında.
Tabii tabii.
Değil mi?
Tabii.
Yani şöyle bakıldığında Türkiye coğrafyasında tam merkeze oturmuş bir konumu var.
O gün de
hatta
böyle.
Sizin de bahsettiğiniz gibi ya, ulaşım yolları açısından da merkezde.
Tabii tabii. Hem kara ulaşım açısından, İpek yolu güzergahı bakımından. Hele hele askeri sevkiyat söz konusu olduğunda, yani Mustafa Kemal Paşa Ankara'yı tercih ettiğinde artık 15 Mayıs 1919 cereyan etmişti. Yani İngilizler tarafından Yunanlılar İzmir asker çıkarmışlardı. İzmir, Muğla, Bursa hattı Yunan işgaline duçar olmuştu. Yani bizim Anadolu'da artık Doğu Anadolu'daki yine İngiliz ve Fransız destekli Ermeniler gibi Yunan ordusuyla mücadele edeceğimiz belliydi. Ve Rum çeteleriyle mücadele edeceğimiz belliydi. Haliyle Ankara aynı zamanda Batı cephesi güzergahına en rahat asker sevk edebileceğimiz bir hattı. Ve özellikle Polatlı'yı, Afyon'u, Kütahya'yı konum olarak göze aldığınızda belki biraz sonra konuşacağız. Özellikle Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Dumlupınar'daki zaferimizde ne kadar yakın ve ehemmiyetli ve önemli olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Ankara milli mücadelenin bütün cephelerini sizin de buyurduğunuz gibi kontrol edebilen bir güzergah. Yani Güney Cephesi, Maraş'ta, Ayıntap'ta, Antep'te, Kilis'te, Adana'da önemli bir halk mücadelesi, halk direnişi var ama bu da gözden kaçırılıyor üstad. Şunu ifade etmem gerekir. Sanki bunu halk tek başına yapmış gibi anlaşılıyor. Evet, doğrudur, halkımız vardır ama
bir organizasyon gerekiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bizzatı Güney Cephesi'ne subaylar vazifelendirdi. İşte Arslan Bey gibi burada Refet, Albay Refet Bey komutasında onun kontrol ettiği.
Aslında milis güçlerin organize edilmesi.
Milis güçlerin bu kahraman vatanperver subaylar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle Güney Cephesi'nde organize edildiği, yani Maraş'ın kahraman olduğu, Antep'in gazi olduğu, Kilis'in, Adana'nın halk tarafından Fransızlara karşı muazzam bir istiklal mücadelesi yürütmüş olduğu hareket yine Ankara'dan koordine edildi. Yani atla da gitseniz, at arabasıyla da gitseniz, trenle de gitseniz artık bu Adana-Maraş hattına veya Gaziantep'e veya Erzurum'a intikaliniz fevkalade kolay. Birkaç gün içerisinde bölgeye varabiliyorsunuz. Trabzon gibi, işte İzmir gibi, İskenderun gibi önemli limanları kontrol ettiği gibi Ankara coğrafyası ve jeopolitiği bakımından. Bununla birlikte manevi kıymeti de var. Başta burada rahmetle ismini anmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı görevini de yapacak merhum Rıfat Börekçi Bey, Rıfat Börekçi Hoca Ankara müftüsüdür ve İstanbul'un yayınlamış olduğu Mustafa Kemal Paşa hareketine karşı, milli harekete karşı tamimleri, İstanbul'daki halife adına yayınlanan Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin yayınlamış olduğu, yani Türk askerine yardım edilmemesi gereken görüşleri ve kanaatleri Rıfat Börekçi'nin imzasıyla yayınlanmış olan fetva ortadan kaldırdı. Yani Ankara müftüsü, buradaki bazı manevi önemler, gerçek vatanperver din görevlileri Mustafa Kemal Paşa yanında yer aldılar. Bazı gönül insanları, manevi liderler. Bu da milli mücadelenin halk arasında doğru anlaşılmasına, Mustafa Kemal Paşa'nın ve onun etrafındaki kurmay heyetinin meşrulaşmasına, etkisinin artmasına büyük imkan tanıdı. Ankara'da böyle bir hareketlilik de var. Ankara bunun da kalbi, merkezi olmuş olan milli mücadeleyi, bu milli perspektifi, milli cepheyi destekleyebilen bir merkez konumundaydı.
Evet. Şimdi tabii belki sevgili dinleyenlerimiz daha farklı bir açıdan, biraz böyle roman havasında da Ankara'nın başkent oluşunu, neden Ankara'nın seçildiğini Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara kitabından tabii öğrenebilirler.
Tabii, nefis bir edebi metin.
Evet. Hani onu da tavsiye edelim.
Tabii tabii.
Bugünün
teşekkür anısına.
Ama şöyle yapalım isterseniz. Çünkü şartları biraz anlatarak gelelim.
Tabii.
Yani Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder,
evet,
Ankara'ya geliş sürecinde neler yaşadı? Neden Ankara'yı başkent seçti? Ve başkent seçtikten sonra ne gibi yaklaşımlar içerisinde oldu? Yani Ankara durup dururken sizin de söylediğiniz gibi seçilmiş bir başkent değil. Dolayısıyla bu gelişme sürecini anlamak lazım ki daha doğru anlayalım.
Evet,
neden
şöyle,
başkent oldu?
Benim tarihçi olarak etkilendiğim önemli tarihçilerin görüşleri, milli mücadele tarihçilerinin görüşleri şudur ki milli mücadele başarılı bir devlet harekatıdır. Milletin, devlet organlarının, milletin Mustafa Kemal Paşa gibi, Fevzi Paşa gibi, İsmet Paşa gibi, Karabekir Paşa gibi, Cevat Paşa gibi çok kıymetli komutanların etrafında kenetlendiği, toparlandığı bir devlet-millet ortak harekatı. Devletin ve milletin müşterek yürütmüş olduğu bir harekat. O bakımdan öyle ne Erzurum'da ne Sivas'ta hadi Ankara'ya gidelim, Ankara'da bulunalım, Ankara tesadüfen baş şehrimiz, milisin merkezi olsun diye bir kanaat söz konusu değil. Biz bugün pek çok hatıratı yakından incelediğimizde Mustafa Kemal Paşa'nın mülakatları ve yol haritasını gün gün biliyoruz. Gazi Paşa'nın mücadelesini, Halep'te hangi gün bulundu,
tabii,
İngilizlerle en son mücadeleyi hangi gün yaptı, Halep'ten Laskiye Limanı'ndan hangi gemiye binerek İstanbul Boğazı'nı ne zaman geçti, yanındaki yaverine geldikleri gibi gidecekler dediği an, saat, dakika artık bugün hatıratlar üzerinden, tarihin kronolojik yapısı üzerinden takip edilebilir. Biliyoruz ki Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi Ankara merkezli Anadolu'da yürütme kararını İstanbul'daki bu 6 ay içerisinde verdi. Fevzi Bey ile görüştü, Kazım Karabekir Paşa ile görüştü, İsmet Paşa ile görüştü, Ali Fuat Paşa.
Yani
önemli.
Yol haritasının bir sonucu.
Şüphesiz tabii, net, hı hı, net. Bu bir yazılmış, planlanmış, İstanbul'da pek çok toplantıyla bu milli mücadeleci gizli cemiyetin, devrin İstanbul Osmanlı Genelkurmayı'ndaki milliyetçi subayların, vatanperver subayların, Anadolu'ya geçmeye can atan, herhangi bir İngiliz, Fransız, Yunan işgaline karşı mücadele etmeye hazır olan, dinamik, emir komutayı kaybetmemiş olan askeri unsurun, işte İstanbul'daki, Üsküdar'daki posta merkezi gibi, MİM dediğimiz örgüt gibi, karakol cemiyeti gibi pek çok devlet görevlisinin veyahut da iş adamının, ileri gelenin Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul ettiği, Anafartalarda büyük bir başarı elde etmiş. Anafartalarda Kara Harbi'nde düşmanı durdurmayı başarmış. Ve Kara Savaşları'nın kaderini değiştirmiş olan bir kahramanı artık Anadolu'da milli hareketin başında dağılmamış, silah bırakmamış olan Türk birliklerinin başında Ankara'yı da burada hazır olan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin daha önce Gençlik Kulübü olarak oluşturduğu bugünkü 1. Meclis binasının da bilindiği, tercih edildiği ve özellikle İstanbul'da Ağustos ayında 1920 senesinde İngilizlerin Osmanlı Meclisi mebusanını basmaları, son Osmanlı Meclisi mebusanını dağıtmaları, mebusların bir bölümünü Malta'ya sürmeleri, ne oluyorsa artık Ankara'da meşru bir hükümetin kurulması, Ankara'da dağıtılan Osmanlı Meclisi mebusanı yerine Anadolu hükümetinin kurulması meşrulaştı. Mustafa Kemal Paşa bunun ideal mekanı olarak bugünkü 1. Meclis binasını seçmişti, tercih etmişti. Ve zaten kurgu adım adım gelişmeleri öngören bir kurmay zekası, kurmaylar zekası çerçevesinde de Ankara'da şüphesiz ki bir Büyük Millet Meclisi kurulması planlanmıştır. Mecbursunuz yani İstanbul'da Averof zırhlısının veya İngiliz ve Fransız zırhlısının saraya çevirmiş olduğu topların eşliğinde bağımsızlık yürütme şansınız yok. Bunun mutlaka doğuya kayması lazım. Bunun mutlaka Anadolu'ya kayması lazım. İstiklalini mutlaka...
Tabii zihinlerin berrak olması
tabii,
lazım.
Tabii Anadolu kabul edelim İstanbul'a göre daha bağımsızlıkçıdır. İstanbul'da da bir sürü bağımsızlıkçı cephe vardır. Mebus vardır.
Ama şartlar açısından bakan daha
vardır. Gazeteci vardır, subayı vardır, soylu vardır. Ama Anadolu kayır ekseriyetli bağımsızlıkçıdır. İstiklal Hareketi'nde tartışmasız şekilde Mustafa Kemal Paşa'yı lider kabul etmiştir. Çünkü bu iş liderlikle alakalı bir husustur. Yani bir sürü şöhretli paşamız var, bir sürü kahraman asker var, yüksek bürokrat var ama birinin lider olarak kahramanca öne çıkması gerekir. Mustafa Kemal Paşa hem Ankara'yı başkent olarak tercih edişinde, seçişinde, evet, hem de milli mücadelenin bütün işleyişinde ve hareket sahasında şunu söylemiştir. Tarihe karşı sorumluluk benim üzerimdedir. Ben tarihe karşı bütün sorumluluğu üstleniyorum demiştir. Hem Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde hem de biz büyük taarruz mücadelesini başlattığımız karar aşamasında. Yani tartışmaları kesin. Ben bir lider olarak tarihe karşı, millete karşı sorumluluğu üzerime
lider,
alıyorum demiştir.
Lider noktasında şimdi biz tabii farklı noktadan bakıyoruz ama Seymenlerin mesela Dikmen Sırtları'nda karşılaması da
tabii
aslında bu bahsettiğiniz özellikten dolayı.
Tabii.
Yani o da bir yerel grup,
tabii,
efendim bir milis grup olarak adlandırılabilir.
Tabii, tabii, tabii.
Ve onların karşılaması zaten kabul etmenin bir temel ögesi olarak aslında
Ankara sunuyor. Ankara büyük ölçüde yani %90-99 oranında zaten Mustafa Kemal Paşa'yı Erzurum Kongresi'nden itibaren bekliyor. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Yani burada bir Ali Fuat Paşa'ya, Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşıdır. O da Selanik doğumlu çırptık arkadaşıdır. Onu da rahmetle analım. Dostturlar. O önceden Ankara'ya gönderilmiş zaten. Burada görevlendirilmiş. Ona bağlı bir kolordu var. O zaten Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara'da bekliyor. Ankara'nın güvenliğini sağlamış. Mustafa Kemal Paşa'ya Sivas dönüşünün herhangi bir saldırının olmasına mani olmaya çalışılıyor. Hatırlatalım. Öyle Erzurum-Sivas yolculuğu ya da Sivas-Ankara yolculuğu kolay bir yolculuk değildi. İki askeri ya da sivil araçtan oluşan, iki otomobilden oluşan bir hat diyelim bu. Yani Mustafa Kemal Paşa'yı koruyan bir askeri birlik yok.
Tabii.
Havza'dan Erzurum'a giderken, Amasya'dan Erzurum'a giderken ya da Sivas'tan Ankara'ya gelirken ve burada devrin Elazığ valisi Ali Galip vakası söz konusu. Bu Bedirhanlı denilen bir aşiretin de silahlı güçlerini toplayarak Sivas'ı basmak istiyorlar. Sivas'ta Sivas Kongresi'ni dağıtmak istiyorlar. Mustafa Kemal Paşa'yı derdest etmek istiyorlar. İstanbul hükümetlerinin İngiliz baskısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın idamını isteyen, Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanmasını isteyen kararları var, tamimleri var. Elazığ valisi Ali Galip bunu tatbik edecek, uygulayacak ama Diyarbakır'daki birliklerimiz, kolordumuz ve Ali Fuat Paşa'ya bağlı kahraman askerler buna müsaade etmiyorlar. Sivas'a sokmuyoruz Ali Galip'i. Sivas'a girmiyor. O yüzden Mustafa Kemal Paşa aslında Erzurum-Sivas-Ankara hattında da zorlu bir yolculuğu geride bıraktı. Yani sağlığını, hatta hayatını, hatta başını ne yapabilirdi bu yola, bu mücadeleye verebilirdi. Bunu biliyoruz.
Riskler vardı.
O bakımdan Ankara en güvenli nokta efendim. Hı hı. Ankara en güvenli nokta. Yani halkın da Mustafa Kemal Paşa'yı ve milli mücadele liderlerini, mebusları can siperhane koruyabileceği vilayetlerden bir tanesi.
Önemli bir detay yakaladım söylediklerinizde. Evet. Daha önce hazırlanmıştı dediniz.
Evet.
Şimdi oradaki şartlar, durum, bir araştırma yapıldı değil mi? Bütün bunlara rağmen, yani bütün bu stratejik konuma rağmen, bütün bu verilere rağmen eğer uygun olmasaydı yine de değişme şansı vardı.
Tabii değişebilir tabii.
Ama bakıldı ki hakikaten en uygun. Yani tabii. Kurtuluşu sağlayacak tabii. Noktada kilit bir nirengi noktası.
Evet, evet, evet.
Şimdi bu nirengi noktası kavramından yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Ankara sonrasında bu nirengisini kaybetti mi yoksa hala devam ediyor mu?
Ben devam ettiğini düşünüyorum. Yani ben bir İzmir doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evet. olarak Ankara'da huzurla yaşıyorum. Yani Ankara'nın merkeziliği. Türkiye'nin her yerine ulaşma, dünyanın her yerine ulaşma noktasındaki ehemmiyetini kıymetli buluyorum mesela. Ben değişmediğini düşünüyorum ve Ankara tabii ki Selçuklu, Osmanlı bakiyesi bir şehir ama Cumhuriyet'le zirveye çıkmış bir başkent oldu. Yani görkemli bir başkent Ankara, bunu kabul edelim. Evet. Siz de gezmişsiniz.
Şimdi sadece kurumları koymakla bir başkent oluşturamıyorsunuz.
Evet, tek başına olmaz, değil haklısınız mi? Ama evet. yine de yani parklarıyla, kendi içinde güzellikleriyle, ulaşım imkanlarıyla, üniversiteleriyle noktada doğudaki pek çok başkentle mukayese ettiğimiz zaman görkemli, gayet şık bir başkent. Tabii ki eksikleri vardır, gidereceğiz.
Evet.
Devlet giderecek, toplum giderecek, burayı daha yaşanabilir, daha kıymetli, daha büyük bir noktaya getireceğiz ama özellikle bu Cumhuriyet'in 100 yılında, Cumhuriyet'in geride bıraktığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığı 100 yılda Ankara muazzam bir gelişme sağladı.
Evet.
Nüfus potansiyeli, sanayi örgüsü, burada kurulu 14-15 yeni üniversite, askeri kışlaların buradaki varlığı, muazzam bir iktisadi gelişme ve dünyaya açılan ulaşım imkanları bakın.
Evet. Şimdi az bir vaktimiz kaldı Sayın evet. Hocam. İsterseniz şunu da konuşalım. Çünkü Ankara'nın başkent olmasındaki etkenlerden bahsettik ama bu etkenler sadece ve sadece dış etkenler değil.
Tabii.
İç etkenler de vardı. Tabii. Sizin de bahsettiğiniz tabii. gibi iç destekten daha çok oradaki yapı, durum, ulaşılabilirlik. Son olarak bu önem noktasında, Ankara'nın önemi noktasında başkent ulusundaki neler söylemek istersiniz?
Şöyle efendim, dediğimiz gibi hem bir planlı tercih bulunuyordu. Bu aynı zamanda bir coğrafi yakınlık ve yatkınlığı da doğurdu. Ve dediğimiz gibi Ankara bundan tam 99 yıl önce bir kanun çıkartılarak Türkiye'nin başkenti haline getirildi, bu ilan edilmiştir. İlginç bir şey söylemem gerekir tarihi açıdan. İngiliz Büyükelçiliği, İngiliz Sefareti tam 9 yıl sonra, yani Ankara'nın başkent oluşunun kanunen ilan edildiği süreçten tam 9 yıl sonra Büyükelçiliği İstanbul'dan getirmek ya da İstanbul dışında bir yere kurmak noktasına direndi. Almanya direndi, Fransa direndi. Çünkü çok uzun yıllardır İstanbul'u bir farklı merkez, farklı bir sadaret merkezi gibi görüyorlar. Genç cumhuriyetle olan mesafelerini Ankara'da sefaretlerini, büyükelçiliklerini kurmayarak direnmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa'nın burada diplomatik müdahaleleri oldu, diplomatik oyunları oldu, diplomatik kıvraklıkları oldu ve bütün büyükelçiliklerin 30'lu yılların başında artık Ankara'ya geldiği, taşındığı yepyeni bir yeni medeniyet merkezi. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya açılmış olduğu yepyeni bir merkez oluşmuş oldu. Bu yönüyle nüfusunun çoğu Türkler ve Müslüman ahaliden oluşan, gayrimüslim tebaasının, gayrimüslim topluluklarının da Cumhuriyet'e kolay intibak ettiği. Şimdi düşününüz, yani yeni bir devlet kuruyorsunuz. Kurduğunuz merkez öyle isyanın falan olmaması gereken bir merkez. Bu da dikkatle alınmıştır. Yani etnolojik yapı, demografik yapı, evet. Cumhuriyete ya da yeni inkılaba, yeni devlete gönülden...
Hem il hem de çevresindeki
evet,
yerler.
Evet, evet. Gönülden aslında. Bağlı toplulukların burada kolay konumlanmış olması. Burayı yepyeni bir merkez haline getirdi. Mustafa Kemal Paşa bunu şöyle söylüyor. Yani yeni bir sosyete doğacak. Sosyete dediğimiz bugünkü anlamda sosyete değil. Evet. Fransızların sosyeti dediği, yani yeni bir kültür muhiti kültür doğacak.
Evet.
Yeni bir medeniyet merkezi burada doğacak dedi. Ulus öyle inşa edildi. Ulus'taki otel böyle inşa edildi.
Evet.
Saman Pazarı İtfaiye Meydanı bölgesi böyle inşa edildi. Yani Cumhuriyet kendi devrimini, kendi inkılabını biraz Ankara'da uygulamayı tercih ediyor.
Evet.
Güzel okullar kurdu burada. güzel operalar kurdu, güzel kültür merkezleri meydana getirmiş oldu. Evet. Bunun devam etmesini diliyoruz. Nice 99 yılları konuşalım inşallah.
Evet. İnşallah 100. yılda da yine konuşuruz.
Tabii Ankara'mızın başkent oluşunu, cumhuriyetimizin evet. devamlılığını, geleceğini, devletimizin bekasını inşallah evet. yüzlerce yıl konuşuruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Siyasi tarihimizde neler oldu köşemizde. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını konuştuk. Gazi Üniversitesi Gaziyetin Fakültesi Tarih Öğretmen Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Sinan Demirtürk'tü konuğumuz. Ve bugün için sizlere veda etme zamanımız da geldi. Güne Bakan ekibi olarak program ekibimiz, yapım ekibimiz Şule Özçakır, Sezin Zor, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve spikerimiz ben Hakan Tuzcu. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.